Ayrım 5.
Sayfa 59. Faş'ın ajanlarına bir saat önce verdiği briefing her zamankinden çok daha kısa ve sağlamdı. Jacques Sanuier'i kimin öldürdüğünü biliyorum demişti Faş. Ne yapacağınızı biliyorsunuz, bu gece hata istemiyorum. Ve şu ana dek hiç hata yapılmamıştı. Cole şüphelinin suçuna Faş'ın emin olmasını sağlayan delili henüz öğrenememişti ama boğanın içgüdülerini sorgulamaması gerektiğini iyi biliyordu. Bazı zamanlar Faş'ın sezgileri neredeyse doğaüstü gibiydi. Ajanlardan biri etkileyici bir olayda Faş'ın altıncı hissine şahit olduktan sonra Tanrı onun kulağına fısıldıyor diye iddia etmişti. Cole, eğer Tanrı diye bir şey varsa Bezu Faş'ın en sevdiği kullar arasında olduğunu kabul etmek zorundaydı. Yüzbaşı dini törenlere ve günah çıkartma ayinlerine sürekli halkla ilişkileri iyi tutmak adına önemli tatillerde kiliseyi dolduran diğer yetkililerden çok daha sık giderdi. Birkaç yıl önce Papa Paris'i ziyaret ettiğinde Faş izleyiciler arasında olmak için oldukça gayret göstermişti. Şimdi ise Faş'ın Papa ile çektirdiği fotoğraf ofisinin duvarında asılıydı. Ajanlar kendi aralarında ona gizlice papalık boğası diyorlardı. Colette, halkın önüne fazla çıkmayan Faş'ın son yıllarda Katolik sübyancılık skandalı yüzünden sözünü sakınmadan kendinden bahsettirmesini ironik buluyordu. Bu papazları iki kez asmak lazım. Faş böyle beyanat vermişti. Birincisinde çocuklara karşı işledikleri suçlar yüzünden ve bir kez de Katolik kilisesinin ismini kötüye çıkardıkları için Cole'nin içinde Faş'ı en çok ikincisini sinirlendirdiğine dair tuhaf bir his vardı. Dizüstü bilgisayarına dönen Cole bu gece buradaki sorumluluklarının diğer yarısıyla ilgilenmeye başladı. GPS tarama sistemi. Ekrandaki görüntü Denon kanadının Louvre güvenlik biriminden yüklenen yapısal şema niteliğindeki ayrıntılı zemin planını veriyordu. Gözlerini galeriler ve koridorlardan oluşan labirentte gezdirirken Cole aradığını buldu. Büyük galerinin tam ortasında küçük kırmızı bir noktacık yanıp sönüyordu. Nişan. Faş bu gece avının yularını elinden bırakmıyordu. Akıllıcaydı. Robert Langdon serin kanlı bir müşteri çıkmıştı. 9. Bezu Faş, Bay Langdon ile yapacağı görüşmenin kesilmemesini garantiye almak için cep telefonunu kapattı. Ancak ne yazık ki iki yönlü telsiz özellikleriyle donatılmış pahalı bir model olduğundan verdiği emirlere rağmen ajanlarından biri tarafından kendisini takip etmekte kullanılıyordu. Yüzbaşı, telefon kısa mesafeli telsiz gibi cızırdadı. Faş dişlerinin nefretle birbirine kilitlendiğini hissetti. Cole'nin bu katil zanlısının soruşturmasını bölmesine neden olacak kadar önemli bir şey hayal edemiyordu. Özellikle de şu kritik noktada. Langdon'a özür dileyen sakin bir bakış fırlattı. Bir saniye lütfen. Telefonu kemerinden çıkardı ve telsiz frekansı düğmesine bastı. Evet. Kapitan, un agent du département de cryptographie est arrivé. Yüzbaşı kriptoloji biriminden bir ajan geldi. Faş'ın öfkesi bir anda geçmişti. Bir kriptograf mı? Yanlış zamanlamaya rağmen bu iyi bir haberdi. Yerdeki şifreli metni bulduktan sonra Faş, Sonya'nın anlatmaya çalıştıklarını birinin söylemesi umuduyla cinayet mahallinin fotoğraflarını kriptografi birimine göndermişti. Bir şifre çözücü gelmişse bu büyük olasılıkla birilerinin Sonya'nın mesajını çözdüğü anlamına geliyordu. Faş ses tonuyla söylediklerinin harfiyen anlaşılmasına olanak sağlayarak şu anda meşgulüm dedi. Kriptografa komuta merkezinde beklemesini söyleyin. Adamla işim bittikten sonra konuşurum. Ses bayan diye düzeltti. Ajan Nouveau gelmiş. Faş her geçen dakika bu aramadan daha az memnun oluyordu. Sophie Nouveau, DCPJ'nin en büyük hatalarından biriydi. İngiltere'deki Royal Holloway'de kriptografi okuyan Parisli genç de şifreci Sophie Nouveau, 2 yıl önce bakanlığın polis güçlerine daha fazla kadın eleman alma girişimiyle zorla Faş'ın başına yıkılmıştı. Faş, bakanlığın politik düzelmelere girişmesinin birimi zayıflattığını öne sürüyordu. Kadınlar polis işi için yeterli fiziksel güce sahip olmamakla birlikte getirisi olmayan mevcudiyetleri sahadaki erkeklerin dikkatini dağıtarak tehlikeye atıyordu. Faş'ın korkusuysa Sophie Nouveau'nun hepsinden fazla dikkat dağıtmasıydı. 32 yaşındaydı ve inatçı bir azimle ilerliyordu. İngiltere'nin kriptolojik metodunu şekle desteklemesi kendi üstündeki Fransız kriptograflarını çileden çıkarıyordu. Faş'a en ağır geleni ise orta yaşlı erkeklerle dolu bir çalışma yerinde çekici genç bir kadının gözleri işten alıkoyup kendi üzerine çekeceği evrensel gerçeğiydi. Telsizdeki adam, Ajan Nouveau sizinle hemen konuşmak konusunda ısrar ediyor yüzbaşı, onu durdurmaya çalıştım ama galeriye doğru yola çıktı bile dedi. Faş duyduklarına inanamayarak tiksintiyle irkildi. Kabul edilemez, çok açık belirtmiştim. Robert Langdon kısa bir süre için Bezu Faş'ın felç geçirdiğini sandı. Yüzbaşı çenesi kapanıp gözleri yerinden fırladığında cümlesinin ortasındaydı. İleri atılan bakışları Langdon'ın omzunun üstündeki bir şeye sabitlenmiş gibiydi. Langdon ne olduğunu görmek için arkasını dönemeden bir kadının ahenkli sesini duydu. Excusez-moi, monsieur. Langdon döndüğünde genç bir kadının yaklaştığını gördü. Uzun, akıcı adımlarla koridordan onlara doğru yürüyordu. Yürüyüşünde akıldan çıkmayan bir kesinlik vardı. Siyah tartının üstüne diz boyuna uzanan krem rengi süveter giyen 30 yaşlarında çekici bir kadındı. Omzuna dökülen kızıl sık saçları yüzünün sıcaklığını çerçeveliyordu. Harvard'ın yurt odalarındaki duvarları süsleyen para avcısı sıska sarışınların aksine bu sağlıklı kadının sade bir güzelliği ve güven duygusunu yansıtan kendine özgü bir havası vardı. Langdon'un şaşkın bakışları altında kadın doğruca onun yanına gelerek elini nazikçe uzattı. Bay Langdon, ben DCPG'nin kriptoloji biriminden Ajan Nüvü. Kelimeler dudakların arasından Anglo-Franco aksanıyla yuvarlanıyordu. Tanıştığımıza memnun oldum. Langdon onun yumuşak elini avucunun içine aldı ve bir an için kadının güçlü bakışlarına hapsolduğunu sandı. Zeki ve berrak zeytin yeşili gözlere sahipti. Sinirle derin bir nefes alan faşın paylamaya başlayacağı anlaşılıyordu. Hızla dönerek ondan önce davranan kadın yüzbaşı dedi. Soruşturmayı böldüğüm için mazur görün ama... Faş, seni palümömen diye kükredi. Size telefonla ulaşmaya çalıştım. Sophie, Langdon'a nezaket göstererek sözlerine İngilizce devam etti. Ama cep telefonunuz kapalıydı. Faş, bilerek kapattım diye tısladı. Bay Langdon'la görüşüyorum. Heyecansız bir tonla sayıları deşifre ettim dedi. Langdon kalbinin heyecanla çarptığını hissetti. Şifreyi mi çözmüş? Faş nasıl davranacağını bilemiyor gibi duruyordu. Sophie izah etmeden önce dedi. Bay Langdon'a acil bir mesajım var. Faş'ın ifadesi derin bir kaygıya dönüşmüştü. Bay Langdon'a mı? Başını sallayıp Langdon'a döndü. ABD Büyükelçiliği ile temas kurmanız gerekiyor Bay Langdon. Size Birleşik Devletler'den bir mesaj varmış. Langdon şaşırarak tepki vermişti. Şifreden dolayı duyduğu heyecan yerini ani bir endişeye bırakıyordu. Birleşik Devletler'den bir mesaj mı? Ona kimin ulaşmak isteyebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Paris'te bulunduğunu sadece birkaç iş arkadaşı biliyordu. Faş geniş çenesini duyduğu haberle sıkmıştı. Kuşkulu bir sesle ABD Büyükelçiliği mi diye sordu. Bay Langdon'ı burada bulacaklarını nereden biliyorlardı? Sophie omuzlarını sikti. Görünüşe bakılırsa Bay Langdon'ın otelini aramışlar ve resepsiyon memuru onlara Bay Langdon'ın bir DCPG ajanı tarafından götürüldüğünü söylemiş. Faş'ın canı sıkılmış gibi görünüyordu. Ve sonra Büyükelçilik DCPG kriptoloji birimiyle mi temasa geçti? Sophie donuk bir sesle hayır efendim dedi. Sizinle görüşmek için DCPG santralını aradığımda Bay Langdon'ı bekleyen bir mesaj olduğunu söylediler ve size ulaşırsam bu mesajı iletmemi istediler. Aklı karıştığı belli olan Faş kaşlarını çattı. Konuşmak için ağzını açtığı sırada Sophie yeniden Langdon'a dönmüştü. Cebinden küçük bir kağıt çıkararak Bay Langdon dedi. Büyükelçiliğinizin mesaj servis numarası burada yazıyor. Mümkün olduğunca çabuk aramanızı istediler. Manidar bir bakışla kağıdı ona uzattı. Ben şifreyi yüzbaşı Faş'a açıklarken sizin bu görüşmeyi yapmanız gerekiyor. Langdon kağıdı inceledi. Üzerinde Paris'teki bir telefon numarasıyla dahili hattı yazıyordu. Teşekkürler derken biraz tedirginlik hissediyordu. Nereden telefon edebilirim? Sophie süveterinin cebinden telefonu çıkartmaya başladığı sırada Faş onu eliyle savuşturdu. Artık patlamak üzere olan Vezüv yanardağına benziyordu. Gözlerini Sophie'den ayırmadan kendi cep telefonunu çıkarıp uzattı. Bu hat güvenlidir Bay Langdon, kullanabilirsiniz. Langdon, Faş'ın genç kadına duyduğu öfkeyi anlamakta güçlük çekiyordu. Rahatsız olduğu halde yüzbaşının telefonunu aldı. Faş derhal Sophie'yi kolundan tutup uzaklaştırarak onu sessiz biçimde azarlamaya başladı. Yüzbaşıdan gittikçe daha da az hoşlanan Langdon, tuhaf sohbeti arkasını dönerek cep telefonunu açtı. Sophie'nin ona verdiği kağıda bakarak numarayı çevirdi. Telefon çalmaya başlamıştı. Bir kez çaldı, iki kez çaldı, üç kez çaldı, sonunda bağlantı sağlanmıştı. Langdon, Büyükelçilik Santralı'nın cevap vereceğini tahmin ediyordu ama bunun yerine kendini bir telesekreter aletini dinlerken buldu. Kayıttaki sesin tanıdık gelmesi garipti. Bu ses Sophie Nouveau'ya aitti. Kadın sesi, "Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Nouveau," dedi. "Je suis absente pour le moment, mais." "Merhaba, ben Sophie Nouveau. Şimdi size yanıt veremiyorum ama." Langdon şaşkınlık içinde Sophie'ye döndü. "Affedersiniz Bayan Nouveau, sanırım bana verdiğiniz..." Sophie sanki Langdon'ın şaşkınlığını bekliyormuş gibi hemen atılarak "Hayır, doğru numara," dedi. "Büyükelçiliğin otomatik mesaj sistemi var. Mesajınızı dinlemek için ulaşım şifrenizi girmeniz gerek." Langdon gözlerini dikmiş bakıyordu ama "Size verdiğim kağıttaki üç basamaklı numara." Langdon garip yanlışlığı açıklamak için ağzını açtı ama Sophie ona susmasını söyleyen çok kısa bir bakış fırlattı. Yeşil gözleri kristal kadar berrak bir mesaj iletmişti. "Soru sorma, sadece yap." Sersemleyen Langdon kağıttaki dahili numarayı tuşladı. 454. Sophie'nin bıraktığı mesaj birden kesildi ve Langdon elektronik bir sesin Fransızca "bir yeni mesajınız var" dediğini duydu. Görünüşe bakılırsa 454 Sophie'nin evden uzaktayken mesajlarını dinlemek için kullandığı ulaşım numarasıydı. "Ben bu kadının mesajlarını mı dinleyeceğim?" Langdon artık bandın döndüğünü duyabiliyordu. Sonunda durdu ve makine devreye girdi. Langdon mesajı dinlemeye başlamıştı. Hattaki ses yine Sophie'ye aitti. Mesaj korkak bir fısıltıyla "Bay Langdon" diye başlıyordu. "Bu mesaja tepki vermeyin. Sakince dinleyin. Şu anda tehlikedesiniz. Verdiğim talimatları harfiyen uyun." 10. Silas, öğretmenin onun için kiraladığı siyah Audi'nin direksiyonunda oturuyor ve muhteşem sensör piskili sesine bakıyordu. Aşağıdan projektörlerle aydınlatılmış iki çan kulesi binanın uzun gövdesinin üstünde sağlam bekçiler gibi duruyorlardı. Her iki yanda ince desteklerden oluşan gölgeli sıra güzel bir yaratığın kaburgalarını andırıyordu. Kafirler kilit taşını saklamak için Tanrı'nın emini kullandılar. Kardeşlik bir kez daha yanılsama ve düzenbazlık konusundaki efsanevi ününü teyit etmişti. Silas kilit taşını bulup öğretmene vermek için sabırsızlanıyordu. Böylece kardeşliğin uzun zaman önce vefakarlardan çaldığını yerine koyabileceklerdi. Bu Opus Dei'yi çok güçlü kılacak. Audi'yi sensör pisinin önüne park eden Silas derin bir nefes alırken kendini, aklını elindeki işten temizlemeye ikna etmeye çalışıyordu. Sırtı hala akşamın erken saatlerinde kendine verdiği bedensel çileden ötürü ağrıyordu ama bu acı Opus Dei onu kurtarmadan önceki hayatında çektiği kederlerle kıyaslandığında hafif kalıyordu. Hatıralar hala ruhunu ele geçirmeye çalışıyorlardı. Silas kendine "Nefretinden arın" diye emir verdi. "Sana kötülük yapanları bağışla." Sensupis'in taş kulelerine bakan Silas bu tanıdık akıntıyla onu gençlik yıllarındaki dünyası olan hapse bir kez daha atarak geçmişi hatırlatan o güçle mücadele etti. Araf'a dair anılar her zamanki gibi duygularında fırtınalar kopartarak geldiler. Çürüyen lahana kokusu, ölülerin, insan sidiğinin ve dışkıların pis kokusu, pirenelerin uğuldayan rüzgarına karşı çaresizlik gözyaşları ve unutulmuş adamların hıçkırıkları. Andorra diye düşünürken kaslarının gerildiğini hissediyordu. Silas'ın İspanya ile Fransa arasındaki o kıraç ve ıssız hükümdarlıkta ölmekten başka hiçbir şey istemediği taş hücresine titrerken kurtarılması inanılmazdı. O zamanlar bunu anlamamıştı. Işık gök gürültüsünden çok sonra gelir. Ailesinin kendisine verdiği adı hatırlamamasına rağmen o zamanlar ismi Silas değildi. 7 yaşındayken evden ayrılmıştı. İri cüsseli bir rıhtım işçisi olan sarhoş babası albino bir evlat sahibi olduğu için öfkeliydi. Oğlanın utanç verici durumundan ötürü annesini suçlayarak onu sürekli dövüyordu. Çocuk annesini korumaya kalktığı zaman kötü şekilde dayak yiyordu. Bir gece korkunç bir kavga olmuştu ve annesi bir daha ayağa kalkamamıştı. Çocuk annesinin yanında dururken olanları engelleyemediği için dayanılmaz bir vicdan azabı duymuştu. "Bu benim suçum." Çocuk vücudu bir şeytan tarafından idare ediliyormuşçasına mutfağa giderek bir kasap bıçağı almıştı. Hipnotize olmuş bir halde babasının sarhoş yattığı yatak odasına yönelmişti. Çocuk tek kelime etmeden onu sırtından bıçaklamıştı. Babası acı içinde feryat ederek yan dönmeye çalışmış ama oğlu onu bir kez daha bıçaklamıştı. Ev sessizliğe kavuşana kadar. Çocuk evden kaçmış fakat Marsilya sokaklarını bir o kadar düşmanca bulmuştu. Garip görünüşü onu evden kaçan diğer gençler arasında istenmeyen biri haline getiriyordu. Harap olmuş bir fabrikanın bodrum katında iskeleden çaldığı meyve ve çiğ balıkla tek başına yaşamak zorunda kalmıştı. Tek arkadaşı çöplükte bulduğu yırtık pırtık dergilerdi ve onları okumayı kendi kendine öğrenmişti. Geçen zamanla birlikte güçlenmişti. 12 yaşına geldiğinde başka bir başıboş, yaşı kendinden iki kat büyük bir kız, sokaklarda onunla dalga geçmiş ve yemeğini çalmaya kalkışmış ve kendini ölümüne dayak yerken bulmuştu. Yetkililer onu kızın üstünden çektiklerinde ona bir ultimatum vermişlerdi. Ya Marsilya'yı terk edersin ya da çocuk hapishanesine gidersin. Çocuk sahilden aşağı inerek Toulon'a gitmişti. Zaman geçtikçe sokaklardaki acıyan bakışlar korku dolu bakışlara dönmüştü. Çocuk güçlü genç bir erkek olmuştu. İnsanlar yanından geçerken fısıldaştıklarını duyabiliyordu. "Bir hayalet" diyorlardı. Beyaz tenine bakarken gözleri korkudan açılırdı. Şeytani gözlere sahip bir hayalet. Ve o kendini bir hayalet gibi hissediyordu. Şeffaftı. Bir limandan öbür limana süzülüyordu. İnsanlar sanki onun içini görüyorlardı. 18 yaşında bir liman kasabasında kargo gemisinden bir kasa kurutulmuş jambon çalmaya çalışırken bir çift tayfa tarafından yakalanmıştı. Onu dövmeye başlayan iki denizci tıpkı babası gibi bira kokuyordu. Canavarın korku ve nefret dolu anıları su yüzüne çıkmıştı. Genç adam elleriyle ilk denizcinin boynunu kırmıştı, ikincisinin aynı kaderi paylaşmasını gelen polisler engellemişti. 2 ay sonra prangalarla Andorra'daki hapishaneye varmıştı. Gardiyanlar onu çıplak ve üşümüş bir halde içeri tıkarken hücredekiler hayalet kadar beyazsın diyerek onunla alay etmişlerdi. Mira el espectro. Belki de hayalet bu duvarlardan geçer. Geçen 12 yıl süresince şeffaflaştığını anlayıncaya kadar bedeni ve ruhu soldu. Ben bir hayaletim. Ağırlığım yok. Yo soy un espectro. Palido como una fantasma. Caminando este mundo a solas. Bir gece hayalet diğer tutukluların bağışlarıyla uyanmıştı. Üzerinde uyuduğu zemini hangi görünmez gücün salladığını ya da hücresindeki haçları hangi kuvvetli elin silkelediğini bilmiyordu ama o ayağa fırlar fırlamaz tam uyuduğu yere iri bir kaya parçası düşmüştü. Taşın geldiği yeri görmek için başını kaldırdığında sallanan duvarda bir delik açıldığını gördü. Arkasında 10 yıldır görmediği bir manzara vardı. Ay! Yer hala sallanırken hayalet kendini engin bir manzaraya açılan ve uçurumdan ormana inen dar bir tünelin içinde ilerlerken buldu. Açlıktan ve yorgunluktan çılgına dönmüş bir halde gece boyunca aşağı doğru koştu. Bilincini kaybetmek üzereyken şafak vakti kendini tren raylarının ormanın içinden geçtiği bir açıklıkta buldu. Rayları takip ederken sanki rüyada yürüyordu. Gördüğü boş yük vagonuna sığınmak ve dinlenmek için kıvrıldı. Uyandığında tren hareket ediyordu. Ne kadar oldu? Ne kadar uzaktayım? Midesinde bir sancı büyüyordu. Ölüyor muyum? Yeniden uyudu. Uyandığında bu kez birisi ona bağırıyor, vuruyor ve yük vagonundan aşağı itiyordu. Kanlar akarken acı içinde küçük bir köyü yemek arayarak dolaştı. Sonunda vücudu bir adım daha atamayacak kadar güçsüz düştü, yol kenarına uzandı ve bilincini kaybetti. Işık yavaşça belirdi ve hayalet kaç zamandır ölü olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Bir gün, 3 gün, önemi yoktu. Yatağı bulutlar kadar yumuşaktı ve havada tatlı bir mum kokusu vardı. İsa oradaydı ve ona bakıyordu. Buradayım dedi İsa. Taş kenara yuvarlandı ve sen yeniden doğdun. Uyudu ve uyandı. Zihni bulanmıştı. Cennete hiç inanmamıştı. Buna rağmen İsa onu gözetiyordu. Yatağının yanında yemek belirdi ve hayalet onu yedi. Adeta kemiklerinin üstünde et oluştuğunu hissediyordu. Yeniden uyudu. Uyandığında İsa hala ona gülümseyerek konuşuyordu. Kurtarıldın oğlum. Benim yolumu izleyenler kutsananlardır. Bir kez daha uyudu. Acı dolu bir çığlık hayaleti uykusundan kaldırmıştı. Vücudu yataktan fırlayarak koridordan seslerin geldiği yere yöneldi. Mutfağa girdiğinde iri bir adamın ufak tefek bir adamı dövdüğünü gördü. Hayalet sebebini bilmeksizin iri adamı yakaladı ve onu duvara fırlattı. Adam kaçtığında hayalet rahip kıyafeti giymiş yerde yatan genç bir adamın yanında duruyordu. Rahibin burnu fena halde kırılmıştı. Kanlar içindeki adamı yerden kaldıran hayalet onu koltuğa götürdü. Rahip garip bir Fransızca ile "Teşekkürler dostum" dedi. "Bağış parası hırsızları buraya çekiyor. Uykunda Fransızca konuşun. İspanyolca da biliyor musun?" Hayalet başını hayır anlamında iki yana salladı. Bozuk Fransızcasıyla "İsmin nedir?" diyerek devam etti. Hayalet ailesinin kendisine verdiği ismi hatırlayamıyordu. Tek duyduğu hapishane gardiyanlarının alaycı sözleriydi. Rahip gülümsedi. "No hay problema. Benim adım Manuel Aringa Rosa. Madridli bir misyonerim. Buraya Obra de Dios için bir kilise kurmaya gönderildim." "Neredeyim?" Sesi derinlerden geliyordu. "Oviedo, İspanya'nın kuzeyinde." "Buraya nasıl geldim?" "Birisi seni kapıma bırakmış. Hastaydın. Günlerdir buradasın." Hayalet kendisiyle ilgilenen genç adama baktı. Birisi ona iyi davranalı yıllar olmuştu. "Teşekkürler rahip." Rahip kanlı dudağına dokundu. "Müteşekkir olan benim dostum." Hayalet ertesi sabah uyandığında dünyası daha berraktı. Yatağının üstündeki çarmıha baktı. Artık onunla konuşmadığı halde varlığında huzur buluyordu. Yatağında doğrulunca komodinin üstünde bulduğu gazete kupürünü görünce şaşırmıştı. Bir haftalık makale Fransızcaydı. Hikayeyi okuduğunda korku duydu. Dağlardaki bir hapishaneyi yıkan bir depremden ve tehlikeli mahkumların serbest kaldığından bahsediyordu. Kalbi çarpmaya başlamıştı. Rahip kim olduğumu biliyor. Uzun zamandır duymadığı bir duyguyu yaşıyordu. Utanç, suçluluk. Bunlara yakalanma korkusu eşlik ediyordu. Yatağından fırladı. Nereye kaçacağım? Kapıdan gelen ses "Kitab-ı Mukaddes" dedi. Hayalet korku içinde döndü. Genç rahip içeri girerken gülümsüyordu. Burnu garip bir şekilde sargıya alınmıştı ve elinde bir İncil tutuyordu. "Senin için Fransızca bir tane buldum. İşaretli bölüm." Ne yapacağını bilemeyen hayalet İncil'i aldı ve pederin işaretlediği bölüme baktı. Afetler 16. Dizelerde çıplak ve dövülmüş bir halde hücresinde yatarken Tanrı'ya ilahiler söyleyen Silas isimli bir mahkum anlatılıyordu. Hayalet 26. dizeye geldiğinde nefesi kesilmişti. Ve birden büyük bir deprem oldu, böylece hapishanenin temelleri sarsıldı ve tüm kapılar açıldı. Gözlerini rahibinkilere dikmişti. Rahibin yüzünde sıcak bir tebessüm vardı. "Bundan böyle dostum, eğer başka adın yoksa ben sana Silas diyeceğim." Hayalet boş bir ifadeyle başını salladı. Silas. Ona beden verilmişti. Benim adım Silas. Rahip kahvaltı vakti dedi. Bu kiliseyi kurmakta bana yardım edeceksen güce ihtiyacın olacak. Akdeniz'den 6000 metre yükseklikte 1618 sefer sayılı Alitalia türbülansa girerek zıpladığında yolcular tedirginlik içinde kımıldanmışlardı. Piskopos Aringarosa durumu fark etmemiş gibiydi. O, Opus Dei'nin geleceğini düşünüyordu. Paris planının gelişmelerinden haberdar olmak için sabırsızlanırken Silas'a telefon açabilmeyi diliyordu ama bunu yapamazdı. Öğretmen önceden belirtmişti. Fransız aksanıyla İngilizce konuşan öğretmen, bu sizin kendi güvenliğiniz için diye açıklamıştı. Elektronik haberleşmeyi nasıl dinleneceğini bilecek kadar iyi biliyorum. Sonuçları size felaket getirebilir. Aringarosa onun haklı olduğunu biliyordu. Öğretmen son derece dikkatli bir adamdı. Kimliğini Aringarosa'dan gizlemesine rağmen kendisine itaat ettirmeyi iyi biliyordu. Ayrıca bir şekilde çok gizli bir bilgiye ulaşmıştı. Kardeşliğin en önemli dört üyesinin isimleri. Bu, öğretmenin ortaya çıkaracağını iddia ettiği büyük ödülü alma yetisine gerçekten sahip olduğuna piskoposu ikna eden delillerden biriydi. Öğretmen ona piskopos demişti. Tüm ayarlamaları yaptım. Planımın başarıya ulaşması için Silas'ın günler boyunca sadece benimle görüşmesine izin vermek zorundasınız. Siz ikiniz konuşmayacaksınız. Ben onunla güvenli kanallardan temasa geçeceğim. Ona saygılı davranacak mısınız? İnançlı bir adam en yüksek saygıyı hak eder. Mükemmel. O halde kabul ediyorum. Bu iş bitene kadar Silas ve ben konuşmayacağız. Ben bunu sizin kimliğinizi, Silas'ın kimliğini ve kendi yatırımlarımı korumak için yapıyorum. Yatırımlarınız mı? Piskopos, eğer yeni gelişmeleri öğrenme hırsınız sizi hapse götürürse ücretimi ödeyemeyeceksiniz. Piskopos gülümsemişti. İyi bir nokta. İsteklerimiz birbiriyle örtüşüyor. Tanrı yardımcın olsun. 20 milyon euro diye düşündü uçağın penceresinden dışarı bakan Piskopos. Bu tutar Amerikan doları cinsinden aşağı yukarı aynı rakama eşitti. Bu kadar güçlü bir şey için çok düşük bir ücret. Öğretmen ile Silas'ın başarısız olmayacaklarına yeniden güven duydu. Para ve inanç çok güçlü teşvik unsurlarıydı. 11. Une plaisantare numeric. Sophie Nouveau'ya inanmayan gözlerle bakan Bezufaş sinirden mosmor kesilmişti. Sayısal bir şaka mı? Sanuer'in şifresiyle ilgili profesyonel görüşünüz bunun bir çeşit matematiksel şaka olduğu yolunda mı? Faş bu kadının küstahlığını kesinlikle anlayamıyordu. Faş'ın işine burnunu izinsiz sokmakla kalmamış, şimdi de onu Sanuyer'in hayatının son dakikalarında matematiksel bir şaka yaptığına ikna etmeye çalışıyordu. Sophie Fransızca bu şifre dedi, saçmalığın basitleştirilmesidir. Jacques Sanuyer bunu hemen fark edeceğimizi düşünmüş olmalı. Süveterin cebinden bir kağıt çıkararak Faş'a uzattı. Deşifre edilmiş hali burada. Faş kağıda baktı. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.